Nerede tökezlersen hazinen oradadır. Bir sorunu çözmenin en iyi yolu önce daha iyi sorular sormaktır. Sürekli karşımıza bir şeyler çıkar. Bu konuda pek fazla seçim şansımız yoktur. Ancak başımıza gelenler karşısında yaptıklarımız kesinlikle kendi seçimlerimize bağlıdır. Merhaba, ben Barış Ege. Bugün 21 Ocak 2024 Pazar ve saat tam 15:03. Sevgili dost, bir süredir seninle görüşemiyor olsak da kitap özetleri serisine devam ediyoruz. Bugün inanılmaz bir kitap var sırada. Sorularınız değişirse hayatınız değişir. Kitabı konuşacağız. Çok özel bir kitap gerçekten ama önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsun şu anda Filistin'de, Gazze bölgesinde özellikle de tarihin gördüğü en büyük katliam ve zulümlerden biri yaşanıyor. Bu konuda ne yapıyorsun bilmiyorum. Belki kendince bir şeyler yapıyorsun. Ama hatırlatmak istiyorum, lütfen şu an ekranda gördüğün firmalardan bir şey alma, alanları da nazikçe uyar. Boykotu destekle çünkü boykot sonuç vermeye başladı. İlk günlerde biz şöyle destekliyoruz, böyle destekliyoruz diyen McDonald's, Starbucks gibi firmalar çok büyük çarklar yaptı, çok büyük dönüşler yaptı. Biz aslında kimseyi desteklemiyoruz filan diye. Zara özür dilemek zorunda kaldı. Belki benim kaçırdığım, göremediğim daha birçok şey yaşandı. Yani boykotlar kesinlikle işe yarıyor. Lütfen sen de bu zulme karşı sessiz kalma. En azından gücün yettiğince bu boykota destek ver. Kitaba gelecek olursak, yıllar önce okuduğumda gerçekten hayatımı değiştiren, hatta koçluk mesleğine başlamamı sağlayan kitaptır. Doktor Marilee Adams'ın Sorularınız Değişirse Hayatınız Değişir kitabı. Peki gerçekten değişir mi? İş ve özel hayatında sorunlar yaşayan Richard isimli bir adam var. Üst düzey yöneticisinin tavsiyesi üzerine koçluk hizmeti almaya başlıyor. Orada öğrendiği bir yöntem sayesinde hayatında son derece olumlu değişiklikler meydana geliyor. Bu arada kitabın en güzel yanlarından biri soruların gücüyle düşünme yöntemini hikayeleştirerek anlatıyor. Yani klasik bir kişisel gelişim kitabında genelde işte şöyle yaparsanız iyi olur, böyle yaparsanız iyi olur filan diye anlatılır, yöntemler anlatılır. Ama bu kitap hikayeleştirerek anlattığı için çok sürükleyici. Yani sadece öğretici değil, aynı zamanda sürükleyici. Peki kitabı henüz okumadıysan belki şöyle diyorsundur. Sorularını değiştirerek hayatını değiştirmek gerçekten mümkün mü? Mümkünse bile nasıl? Hepsini konuşacağız. Hiç merak etme. Öncelikle sana bir şey hatırlatayım. Aslında farkında olsan da olmasan da hayatının birçok noktasında sorularla ilerliyor ve kararlarını böyle alıyorsun. En basitinden ortalama bir günde bugün ne giysem diye sorduğun oluyordur mutlaka. İşte burada zihnin çalışmaya başlıyor. Doğru ya da yanlış. Senin için cevaplar arıyor. Gün içinde bir sürü sorular soruyorsun. Ne yemek yapsam bugün, ne yesem, işte şu toplantıya kimler katılacak, zam alabilecek miyim, zam almak için neler yapabilirim, daha birçok şey, işe nasıl gitsem, hangi yolu kullansam. Yani bizler zaten kendimize farkında olsak da olmasak da sorular soruyoruz ve bu sorular hakikaten gün içinde yaptıklarımızı etkiliyor. Fakat kitap soru sormayı değil, doğru sorular sormayı öğretiyor. Çünkü zaten herkes sürekli soru soruyor. Önemli olan bunların hakikaten orta ve uzun vadede bir fayda verip vermemesi. Ayrıca insanlık tarihi boyunca tüm ilerlemelerin temelinde de iyi sorular var desek hiç abartmış olmayız diye düşünüyorum. Kitapta Marilee Adams şöyle fikir yürütüyor ve ben buna %100 katılıyorum. Muhtemelen aynen böyle yaşanmıştır. Diyor ki insanlık için en elzem sorulardan bir tanesi su kaynakları olmuş olmalı. İnsanlar ilk zamanlarda muhtemelen suyu nereden bulabiliriz? Suya nasıl erişebiliriz diye sormuş olmalılar ki bu onlara sonradan adına göçebelik diyeceğimiz bir yaşam şekli sundu. Yani suyun bulunduğu yere gitmenin yollarını aradılar. Çünkü temizlenmek için, yemek yapmak için, yaşamlarını devam ettirebilmek için suya ihtiyaçları vardı bugün bizim olduğumuz gibi. Daha sonra yine sadece bir büyük ve önemli soruyla hayatın akışı değişmiş olmalı diyor. Bütün insanlık için. Suyu bulunduğumuz yere nasıl getirebiliriz sorusu. Bu soru kuyu açma, depolama, kanallar yapma, sulama işlemlerini başlatmakla kalmayıp akabinde tarım çağı ile birlikte kentlerin oluşmasını sağladı diyor. Yani yerleşik yaşama geçildi diyor. Ben bu anlayışa kesinlikle katılıyorum, hatta çok daha fazlası olduğunu düşünüyorum. Benzer bir video çekmiştik hatta bu konuda kardeşimle. Yani insanlar bence işte nasıl daha hızlı seyahat edebilir sorusu üzerine tekerleği buldu. İşte bildiklerimizi bizden sonrakilere nasıl aktarabiliriz sorusu üzerine duvarlara yazılar yazmaya başladılar. Bunları nasıl kayıt altına alırız sorusu üzerine bence ilk kitaplar ortaya çıktı, sonra kütüphaneler ortaya çıktı. İnsanlık ilerledikçe bu sorular hep devam etti diye düşünüyorum. İnsanlar kendilerine soru sordukça buharlı motorlar yapıldı. Sonra işte taşımacılıkta, ulaşımda ilerlendi. Bundan 100 yıl, hatta 100 yıldan belki daha fazla oldu. Alan Turing diye bir adam makineler düşünebilir mi diye sordu. Çok harika bir makale yazdı ve bugün bilgisayarlar, teknolojik cihazlar, yapay zeka hep bu sorunun ardından gelişti. Bu muhteşem sorudan sonra gelişti. Örnekler çoğaltılabilir ama tabii konumuzu dağıtmamak adına ben tekrar kitaba döneceğim. Fakat soru sormanın, hele ki doğru sorular sormanın gücüyle ilgili kitap dışında bir örnek daha vereceğim. 1944 yılında Nobel ödülü alan fizikçi Isidor Isaac Rabi diye bir adam var. Törende şöyle diyor, ödül töreninde ki çok önemli bir buluş üzerine alıyor bu ödülü, Nobel ödülünü. Diyor ki annem her gün okuldan geldiğimde bana şöyle derdi. Isaac, bugün güzel bir soru sordun mu? Kapıyı açıyormuş annesi ve onu içeri almadan önce okuldan döndüğünde her gün. Isaac, bugün güzel bir soru sordun mu? Bak dikkat et. Ne öğrendin diye sormuyor. Bugün güzel bir soru sordun mu diyor. O kadar önemli ki. Isaac Rabi bilim insanı olarak gerçekten çok mühim. Manyetik rezonans görüntülemede kullanılan nükleer manyetik rezonansı keşfi sayesinde. Daha ayrıntıları var ama uzatmak istemiyorum. Nobel ödülü alıyor. Evet. Gelelim kitaba. Deyim yerindeyse bir kişisel ustalık kitabı bu. Ufkunu genişletecek, çok farklı ve yeni olasılıklar sunabilecek bir kitap ve sürükleyici. Gerçekten çok ama çok da bir çırpıda okuyabileceğin kadar güzel. Kitaptan bir alıntı yapacağım. Suçlamaya odaklanmak gerçek alternatifleri ve çözümleri görmemizi engeller. Suçlamayla hareket ettiğinde herhangi bir sorunu çözmek neredeyse imkansızdır. Suçlama insanı felç eder. Suçlama bizi geçmişe sıkıştırır. Kendisine Bay Cevap diyen Richard adında bir mühendisin iş ve evlilik hayatı üzerinden anlatılıyor kitap. Büyük bir şirkette liderlik pozisyonuna getiriliyor Richard. İşlerin sorumluluğunun altından kalkamayacağını düşünmeye başlıyor ve istifa noktasına geliyor. Çünkü Bay Cevap'tan anla, yani soru sormak değil, cevap vermeyi seviyor, münakaşayı seviyor, haklı olmayı seviyor. Sürekli haklı olan benim demeyi seviyor. O yüzden hem evliliği hem de iş hayatı gerçekten de çok zorlaşıyor. Ve burada şirketin CEO'su Alex ona istifa etmek yerine iyi bir çözüm önerisi sunuyor. Bu sayede kaliteli bir yönetici koçu olan Joseph ile görüşmeye başlıyor Richard. Ve bu yönetici koçuyla çalışmaya başlayınca Joseph, Richard'a soruların gücüyle düşünmeyi öğretiyor. Bir öğretmen gibi değil, bir koç gibi yapıyor bunu tabii. Ona salt bilgi vermek yerine farkındalık seviyesini yükseltiyor. İşte soruların gücüyle değişim burada başlıyor. Joseph ile çalışmaya başlayan Richard, teknikleri uygulamaya, sorduğu soruları değiştirmeye ve yargılayıcı bakış açısından kaçınıp öğrenici bakış açısına uyum sağlamaya çalışıyor. Zaten kitabın temeli bu. Yargılayıcı olmayı bırak, öğrenciye geç, ya da yargıç olmayı bırak, öğrenci ol. Bu bakış açısına uyum sağlamaya çalışırken soruların çoğu yargılamak yerine karşısındakini anlamasını sağlıyor. Tabii kendisini de. Bu sayede yeni bakış açıları kazanıyor. Teknikleri kullandıkça liderlik etmesi beklenilen çalışma arkadaşları ile ilgili sorunları da, eşiyle ilgili sorunları da zaman içerisinde ortadan kalkıyor. Neden mi? Çünkü aslında hepimizin istediği bir şey var değil mi? En temelde, ama en temelde anlaşılmak ve önemsenmek. Hani Mary Kay Ash diyordu ya, herkesin göğsünde görünmez bir tabela vardır. Orada şöyle yazar. Bana kendimi İyi hissettir. Bana kendimi önemli hissettir. İnsanlarla çalışırken bunu sakın unutmayın diye ekliyordu. Sıfırdan kurduğu firmayı milyar dolar seviyesine getiren bir kadın söylüyor bunu. Sadece ilişkileri düzelmiyor. Richard'ın yeni terfiler bile alıyor bu sayede. Daha sonra eşi de aynı teknikleri kullanarak kendi iş yaşamındaki sorunları çözüyor. Peki nedir bu kadar etkili olan? Hadi gel birlikte bakalım. Tabii ben bunları, kitap özetlerini hem işte Spotify, Apple Podcast, Google Podcast'te, birçok podcast platformunda hem de YouTube'da yayınlıyorum. Dolayısıyla sadece dinliyorsan şu an tabloyu göremiyorsun. Ama videoyu da izliyorsan tablo karşında. Burada öğrenci yargıç soruları diye çok güzel bir şey getiriyor karşımıza kitap. Böyle bir tablo halinde, solda yargıç, sağda öğrenci. Yargıç genelde şöyle yapar. Sorun ne? Bak, hem soruyu sorma tarzı hem de tutum. Çok yanlış. Öğrenci işe yarayan ne diye sorar. Yargıç bu kimin hatası diye sorarken öğrenci ben bu konuda nelerden sorumluyum diye sorar. Yargıç benim neyim var, benim neyim eksik diye sorarken öğrenci ne istiyorum diye sorar. Yargıç haklılığımı nasıl kanıtlayabilirim derken öğrenci ne öğrenebilirim diye sorar. Yargıç bu nasıl sorun olabilir ki diye yaklaşırken öğrenci veriler neler diye sorar. Bak dikkat et, bu neden sorun olsun ki diyor yargıç. Soruyu sorma tarzı da çok yanlış. Öğrenci ise veriler neler, yani neden bu sorun çıkmış, temelini nasıl bulabiliriz diyor. Bu konuda yararlı olan neler var diyor. Neleri anlayabiliriz diyor. Yargıç neden bu kişi böylesine aptal ve sinir bozucu derken öğrenci karşımdaki kişi ne düşünüyor, şu an ne hissediyor ve ne istiyor diye soruyor. Onu anlamaya çalışınca ilişkileri düzeliyor. Yargıç kontrolü nasıl ele alabilirim diye sorarken öğrenci büyük resim nedir diyor. Yani kazan kazan modeline odaklanıyor. Ben bu kişiyle iyi anlaşırsam birbirimize nasıl katkı sunarız diye düşünüyor. Bak düşünme şekli bütün her şeyi değiştiriyor. Yargıç neden zahmete gireyim ki diye sorarken öğrenci mümkün olan nedir diyor. Yani bu konuda ne yapabiliriz? Neleri değiştirebilir, daha iyi hale getirebiliriz diyor. İki farklı zihin yapısından bahsediyor aslında. Eğer diyor zihin yapısını düzeltirsen soruların düzelir. Soruların düzelirse hem kendinle hem insanlarla olan ilişkin düzelir. Dünyayla olan ilişkin düzelir. Hani girişte bir alıntı yapmıştım ya. Bir sorunu çözmenin en iyi yolu önce daha iyi sorular sormaktır. Yargıç sorularına bak, öğrenci sorularına bak. Kitabın ana eksenini zaten burada adı geçen iki farklı zihin yapısı oluşturuyor. Öğrenci ve yargıç. Bu farklı zihin yapıları farklı düşünce şekillerine ve farklı tutumlara, sonuçta da doğal olarak farklı davranışlara yöneltiyor insanı. Bu kimin hatası diye başlayan bir sorunun devamı güzel olabilir mi sence? Ama ben nelerden sorumluyum? Ya burada böyle bir sorun çıkmış. Peki benim sorumluluğum ne dediğinde bambaşka bir şey olmaz mı? Neden bu kişi böylesine aptal ve sinir bozucu dediğinde nasıl bir tutumun olacak? Ardından gelen davranışın ne olacak? Karşımdaki kişi ne düşünüyor, ne hissediyor, ne istiyor diye sorduğunda bambaşka bir yaklaşımın olacak, öyle değil mi? Peki, hadi gel devam edelim. Şimdi bu iki farklı zihin yapısına, yani yargıç ve öğreniciye iyice bir yakından bakalım. Yine karşımızda bir tablo var ve tabloda zihin yapıları üzerine odaklanılmış bu sefer. Az önce sorulara odaklanmış, şimdi de zihin yapıları. Yargıç için yargılayıcı kendine ya da başkalarına karşı yargılayıcı diyor. Öğrenci için ise kabullenici, yani kendine ve başkalarına karşı kabullenici. Kabullenmek aslında kişisel gelişimin, ilerlemenin, kendini gerçekleştirmenin bence ilk adımıdır. Çünkü düşünsene, kendini yargılıyorsan kendinle sorunların var demektir. Kendinle sorunların varken başkalarıyla nasıl iyi geçinebilirsin ki? Çok güzel bir söz var, kitabımda da bahsetmiştim. Hiçbir aydınlanma anı kendini yargılarken gerçekleşmez. Kendini yargılamayı bıraktığında, kendini öfkeyi bıraktığında zaten insanlarla da iyi anlaşmaya başlarsın. Devam edelim. Yargıç tepkisel ve otomatik. Öğrenci düşünceli ve ılımlı. Yargıç çok bilmiş. Öğrenci bilmemeye değer veren, yani öğrenmek isteyen adı üstünde. Yargıç suçlayıcı, öğrenci sorumluluk alan. Yani birilerini suçlamak yerine hemen sorumluluk alıyor. Nasıl düzeltebiliriz? Çünkü suçlayan biri nasıl daha iyi hale gelebilir ki? Kendine dönmüyor. Ben hata yaptım diyemiyor. Hani maçlardan sonra olur ya, teknik direktör, futbolcu, ya işte hakem şöyle yaptı, böyle yaptı. Bak kendisine bir türlü gelmiyor. Kendisine gelmediği için de antrenmanlarda daha iyisini yapmıyor. Antrenmanlarda daha iyisini yapmayınca bir dahaki maçta yine kazanamıyor. Ama kendine dönse, biz hata yaptık dese, bir dahaki maçta muhtemelen daha iyi olacak. Yargıç katı ve sert. Öğrenci esnek ve uyumlu. Yani katı ve sert kuralları, hayır ben böyleyim, herkes bana uysun. Ama esnek ve uyumlu olan, ya sorunları çözmek adına ben esneyebilirim. Yargıç ya da düşüncesinde. Öğrenci ise hem ve düşüncesinde. Yani bu ne demek? Ya da düşüncesi ne demek? Yani ya böyle yaparsın ya da kendin bilirsin. Öğrenci ise hem diye başlayan cümleler kuruyor. Yani hem ben şu sorumluluğu alayım, hem sen de şunlara bir bakıver gibi. Her zaman ılımlı. Yargıç haklı olma çabasında, öğrenci araştıran. Yargıç sadece kendi bakış açısına önem veriyor. Öğrenci başkalarının bakış açılarını da düşünüyor. Ve bu sayede toplam katkı daima büyüyor. Yargıç varsayımları savunuyor, öğrenci varsayımları sorguluyor. Yargıç olasılıkları sınırlı görüyor, öğrenci olasılıkları sınırsız görüyor. Yargıcın baskın ruh hali koruyucu, yani aman benim kurallarım, benim işte isteklerim filan. Öğrenicinin baskın hali ise meraklı. Bak az önce hani konuşmuştuk ya, insanlar nasıl daha iyi seyahat ederiz, tekerleği buluyor. Makineler düşünebilir mi? Ta o günden bu yana bilgisayarlar, teknoloji, işte yapay zeka. Meraklı olduğun zaman yeni şeyler bulursun. Meraklı olduğun zaman suyu bulunduğun yere getirirsin ve tarihi değiştirirsin. Koruyucu olduğun zaman mevcut durumdan daha ileriye gidemezsin. Bugün şu yargıca iyice bir odaklansak, aslında bize mevcut işte dünyanın mevcut halini de aktarıyor değil mi? Gösteriyor gerçekten. O kadar çok yargıç var ki o yüzden anlaşamıyoruz. O yüzden işte birbirine taban tabana zıt topluluklar oluşuyor. İşte taraftarlar oluşuyor. İnsanlar sırf görüşlerinden ötürü birbirinden nefret ediyor. Tanımadan daha. Savaşlar da bu yüzden değil mi işte? Savaşlar da hep bu yüzden. Halbuki bizler öğrenici olsak bu dünya herkese yetmez mi? Kesinlikle yeter. Hem de fazlasıyla. Peki burada hani şeffaf olalım, bize de bir faydası olsun diye. Eğer sıklıkla yargıç sütununda olsan bu sana nasıl hissettirir? Bir düşünsene. Tepkisel ve otomatik, suçlayıcı, çok bilmiş, katı ve sert. İstersen %100 haklı ol, fark etmez. Bu şekilde davrandığında gergin, stresli, yıpratıcı olursun. Hayata, kendine ve insanlara karşı bu tutumda olmanın hem zihin hem de bedenine çok ağır bedelleri var. Hem de çevrene karşı da. Haklı olduğun zaman bile bu yaklaşım kesinlikle fayda değil, hep zarar getiriyor. Peki bir anda yargıç modundan öğrenci moduna geçmek mümkün mü? Bunun için aslında bir ara kimliğe ihtiyaç var. Kitap da bunu söylüyor. Onun adı gözlemci kimliği. Gözlemci kimliği sayesinde önce hangi tutumda olduğumuzu anlarız, sonra doğru tutuma geçebiliriz. Diyelim ki yargıçta olduğunu fark ettin. Herhangi bir olayda, herhangi bir münakaşada, işte konuşmada, kendinle ya da başkasıyla iletişimde, bir işle, bir sorunla karşı karşıya kaldığında yargıç modunda olduğunu fark ettin. Yani ya bu nereden çıktı şimdi, sırası mıydı bilmem ne. Bunu söylerken buldun. İşte öğrenici hale gözlemci kimliğine geçersin. Bunu fark ettiğin anda kendini öğrenciye getirebilirsin. Peki nasıl? Tabii ki yine sorularla. Çünkü soruların değişir. Hayatın değişir. Bakalım hangi sorular? Kitaptan olduğu gibi aktaracağım. Yargıç modunda mıyım? Harika bir soru. Hissetmek istediğim gerçekten bu mu? Yapmak istediğim gerçekten bu mu? Yani düşün, bir sorun var. Bilgisayarında bir sorun var. Telefonunda herhangi bir yerde bir sorun. Ve bağırıp çağırıyor. Nereden çıktı bu işte, şu bu filan. Kızıyorsun. Bağırıyorsun. Katısın, sersin. Kendine şunu sor. Ya yapmak istediğim bu mu? Gerçekten bu mu, yoksa o an bir çözüme mi ihtiyacım var? Evet, çözüme ihtiyacım var diyorsun değil mi? O halde neden bağırıp çağırasın ki? Temeli ne? Temeline bakalım. Yani su kaçırıyor işte bir yerde bir musluk. Yerler ıslanıyor vesaire. Buna kızmak mı, yoksa hangi borunun çatlak olduğu, neden su, neden o anda sana böyle bir sorun çıktı? Yani temeline mi inmen lazım? Yoksa bağırıp çağırman mı lazım? Devam edelim örnek soruya. Nerede olmayı tercih ederim? Oraya nasıl ulaşabilirim? Bu işe yarıyor mu? Yani kendi kendimize soruyoruz. Bu yaptığım, şu an yaptığım şey, bu tepki işe yarıyor mu? Bu konuda başka nasıl düşünebilirim? Müthiş bir soru. Hangi varsayımlarla hareket ediyorum? İşte muhteşem bir soru daha. Neyi gözden kaçırıyor veya görmezden geliyorum? Bak yine görmezden geliyorsak haklı olduğumuzu iddia ettiğimiz bir şey vardır değil mi ortada? Nasıl daha tarafsız ve dürüst olabilirim? Karşımdaki kişi tam şu anda ne hissediyor, ne düşünüyor ve ne istiyor? Şaşırtıcı olan ne? Gerçekten yapmak istediğim, kendimi adamak istediğim şey bu mu? Yani orta ve uzun vadede de düşünmüş oluyoruz değil mi? Gerçekten ya şu hayatta yapmak istediğim şey bu mu? Günler su gibi geçerken bununla mı ilgilenmeliyim? Bu durumdan nasıl bir mizah yakalayabilirim? Bak, enerjimizi yükseltmek için. Şu anki tercihim ne? İşte bizi yargıç modundan kurtaran yine ne oluyor? Sorular oluyor tabii ki. Kitaptan muhteşem bir şey yapacağım, alıntı yapacağım. Sorular sonuçları belirler. Sorular zihinlerimizi, gözlerimizi ve kalplerimizi açar. Sorular sayesinde öğrenir, bağ kurarız. Sorularla daha iyi gelecekler ve daha iyi sonuçlar üretiriz. en etkili iletişim genellikle daha çok soru sormakla ve daha az konuşmakla ilgilidir. Ve bitirirken bir de ilişkilere bakalım. Bu iki zihin halinin ilişkilerimize nasıl yansıdığına bir bakalım. Yine eğer sadece podcast olarak dinliyorsan ne yazık ki tabloyu göremiyor olacaksın. Kitabı belki de alana kadar, ama YouTube'dan takip ediyorsan karşındaki tablodan da şimdi benim söylediklerimi sen de görüyor olacaksın. Sol tarafta yine yargıç, sağ tarafta öğrenici var. Öğrenici-yargıç ilişkilerine bakıyoruz. Yargıç için kazan-kaybet diyen ilişkiler vardır. Yani ya benim kurallarıma uyalım ve kazanayım ben. Yok eğer sen ortada buluşmak istiyorsan ya da kendi kurallarında önemli olsun istiyorsan o zaman kaybedelim. Yani ayrılalım. Öğrenici ise her zaman kazan-kazan diyen ilişkiler kurar. Yargıç tartışan taraftır. Yani sürekli haklılığını, iyi bildiğini, benim dediğim doğrudur, İşte savunan kişidir. Savını savunan da garip bir şey ifade oldu. Yani bu düşünceyi savunan kişidir. Öğrenci ise iletişim kuran. Yani ben de anlatayım, sen de anlat. Sen de dinle, ben de dinleyeyim. Ortada bir yerde buluşuruz. Birbirimizi anlarız diyor. Yargıç başkalarından, hatta kendinden de kopuk hisseden, öğrenci başkalarıyla ve kendisiyle bağlantılı hisseden. Zaten az önce konuştuğum gibi kendisinden kopuksa kişi kimseyle iyi ilişkiler kuramaz, ama kendisiyle iyi ilişkileri varsa herkesle iyi ilişkiler kurması çok kolaydır. Kendiyle barışık kişi herkesle barışık olur. Yargıç farklılıklardan korkan kişidir. Öğrenci farklılıklara değer veren kişidir. Şimdi bir an düşün lütfen. Yani sen bir ilişki yaşıyorsun ama iş hayatınla alakalı, ama işte özel hayatında, ve farklılıklardan korkuyorsun. Yani hep benim dünyamda yaşayalım diyorsun. Ya böyle bir şey mümkün mü? Karşı taraf, ya böyle bir ilişkide mutlu olmak mümkün mü? Hep senin dediğin olsa bile mutlu olabilir misin? Olamazsın. Çünkü insan aynı anda haklı ve mutlu olamaz. Bak, hakkını savunmaktan bahsetmiyorum. Bu başka bir şey, ama hem haklı hem mutlu olamazsın. Öğrenci farklılıklara değer veriyor. Aa, sen böyle mi düşünüyorsun diyor ve onu anlamaya çalışıyor. Kabul etmese bile, bak, ona göre o düşünce doğru olmayabilir, ama değer vermek çok başka bir şey. Yargıç geri bildirimi reddetme olarak algılıyor. Öğrenci geri bildirimi değerli buluyor. Bu ne demek? Yani bir şey istiyorsun karşındakinden, eşinden, sevgilinden, arkadaşından. O sana bir geri bildirimde bulunuyor. Diyor ki ya ben şu an bunu istemiyorum. Bu nihai bir reddetme olarak algılıyor ve orada işte kılıcını çekiyor. Ama öğrenci bunu değerli buluyor. Ha diyor, demek ki o bundan hoşlanmıyor. Onun istediği başka bir şey var. Yargıç genelde şunları duyar. İşte farklılıklar, doğru yanlış, fikir birliği, fikir ayrılığı. Kendi içine. Öğrenci ise benzerlikler, veriler ve anlayış. Yani yargıç farklılıklara odaklanırken öğrenci benzerliklere bakıyor. Peki hangi konuda uzlaşabiliyoruz? Buna değer veriyor. Elimdeki veriler ne? Doğru mu yanlış mı bakmıyor. Veriler ne? Yani şu anki durum bana ne anlatıyor? Şu anki durum işte iş ortağımın kendine has bir düşüncesi, bir tarzı olduğunu gösteriyor. Ha, ben de onun sınırını bileyim diyor. Ve bu sayede o ilişkiyi değerli kılıyor. Çünkü kendi sınırları da var. O da kendi sınırlarının aşılmasını istemez. Karşı tarafta doğal olarak böyle ister. Yargıç fikir birliği, fikir ayrılığına bakıyor. Öbürü işte anlayışa bakıyor. Ben diyor kendimi anlatayım, o da kendini anlatsın. Ve ortada buluşalım, birbirimizi idare edelim. Hayat böyle bir şey. Bilmiyorum, dinlerken ya da izlerken hiç düşündün mü ama yargıç zihnindeki kişi aynı zamanda kıtlık bilincindeki kişidir. Peki kıtlık bilincinde olduğunda ne yaparsın? Ne pahasına olursa olsun kazanayım, aman ben kazanayım da dünya gerisi ne yapıyorsa yapsın dersin. Ve bu sebeple işte tartışmalar, anlaşmazlıklar doğar. Yine az önce konuştuğumuz gibi savaşlar, nefretler bu sebeple doğar. Ama varlık bilincinde olursan zaten herkese yetecek kadar var. Ben gereğini yaptıktan sonra zaten sahip olabilirim, başkalarıyla da paylaşabilirim dediğinde hep artar. Kazan kaybet yerine hep kazan kazan diyen ilişkiler ortaya çıkar. Umuyorum kitabın özeti senin için de ufuk açıcı olmuştur, faydalı olmuştur. Umuyorum kitabı ilk fırsatta edinmeye karar vermişsindir. Daha önce okuduysan bile tekrar okuyabilir, en azından gözden geçirebilirsin ve kendine bol bol öğrenci soruları sorabilirsin. Bu işe yarıyor mu? Elimdeki veriler neler? Bu konuda başka nasıl düşünebilirim? Neyi gözden kaçırıyor veya görmezden geliyorum? Karşımdaki kişi şu anda ne hissediyor, düşünüyor ve istiyor? Umuyorum bu soruları bol bol sormaya karar vermişsindir. Yeni bir kitap özetinde buluşana kadar kendine çok ama çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.